nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Efendim günaydın, hayırlı sabahlar cümleten.
Sabah şerifler hayır olsun. Evet, nedir şimdi durumumuz cephelerden?
Cephelerden başlayalım. Zira evet. Epey bir gelişme var bu Karabağ cephesinde ister istemez. Her ne kadar ateşkes olduysa da yani bir açıkçası o bölgeye bir kalıcı bir barış geldiği veya bu barışa doğru ilerlendiğini söylemek katiyen mümkün değil. Yani savaş öncesinde, yani 27 Eylül öncesindeki no war no peace denilen, yani uluslararası ilişkilerde yani ne savaş ne barış hali muhtemelen savaş sonrasında da devam edecek. Çünkü yani bu iki halkın birlikte yaşaması mümkün değil artık yani. Böyle bir maalesef üstelik bunları tekrar bir araya getirecek mesela Avrupa Birliği gibi bir yapı da yok. Mesela Yugoslavya savaşlarını hatırlarsak yani orada herkes birbirine girdi. Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, Makedonlar, Arnavutlar. Ama şimdi Avrupa Birliği şemsiyesi altında bir şekilde beraber yaşıyorlar, yaşayacaklar. Burada öyle bir dinamik yok maalesef. Yani Rusya'nın veya sözüm ona Rusya Federasyonu'nun, orası biliyorsunuz federasyon falan değil yani, adı federasyon, son derece pardon merkeziyetçi bir sistem yani, ve hem kendisine hem mücavir coğrafyasına sunabileceği, gösterebileceği bir model yok Rusya'nın. Yani bu orada bir herhalde yani bu sınırlar işte, o da muğlak zaten, kimin ne aldığı da tam anlamıyla belli değil. Ama stabilize olunca bu sınırlar herhalde kalıcı sınırlar olacak ve Azerilerle Ermeniler ebediyen muhtemelen ayrı yaşayacaklar. Şimdi bu
Vladimir Vladimirovich Putin de ebediyen kalacak herhalde 2047'ye kadar mı zaten? Evet, yani tabii. Zaten her şey ebedi artık. Daha genç, evet.
Doğru ama gerçekten genç. Trump ve Biden'la kıyaslandığında.
Tabii canım.
Evet.
Şimdi bu yani bu mıntıkadaki bu durum yani en azından Azerbaycan ve Ermenistan açısından pek iç açıcı değil. Bu çerçevede tabii tek tek ülkelere hızla bakacak olursak yani müdahil ülkelere, yani işin içinde olanlara, birebir savaşanlara ve diğerlerine. Ermenistan'da ortalık karıştı tabii iyice. Bu Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan evvelsi gün pazartesi Başbakan Nikol Paşinyan'a, orası parlamenter sisteme geçti bu arada, hatırlatalım.
Evet.
Gürcistan'da da aynı şey oldu. Diğer sabık Sovyet Cumhuriyetleri başkanlık sistemiyle aslanlar gibi devam ediyor tabii. Bu da önemli bir fark. Armen Sarkisyan istifa etmesini ve erken seçimlerin yapılmasını önerdi. Şimdilik bir yani Paşinyan'dan bir cevap yok ama durumu çok kritik tabii, yani açık yani bu, çünkü herkes suçu ona atıyor. Oysa orada 30 yıllık çözülmemiş bir sorun, tabii kötü çözüldü yani en azından Ermenistan açısından ama istenildiği gibi çözülmedi en azından. Bir dolu.
Evet, kendisi de birçok hata yaptı ama yani gene de sisteme yıkmak çok saçma olur herhalde.
Hayır,
yani.
Kendisine yıkmak, sisteme yıkmak tam da o yani. Sisteme evet, evet. Yıkmak gerekiyor çünkü yani bir muazzam bir hatalar yapıldı ve bu hatalar Paşinyan'ın hataları değil.
Hayır, demokratik sistemi kastetmiştim. Yani demokrat sisteme yıkmak.
Tabii,
yani yeniden başkanlığa falan dönmek anlamında
Tabii devri sabığın muazzam suçu var tabii bütün bu olanlarda yani. Evet. En azından sorumluluğu var. Bakalım ne olacak? Yani bir Ermenistan bir şu sırada tayfunun tam gözünde yani ve çok karışık. Şimdi Azerbaycan tabii bayram ediyor ama tabii orada başka meseleler var. Hiç öyle denildiği gibi bazı yerlerde bu meselenin tek kazananı falan değil. Rusya herhalde Karabağ'da kalıcı yani. Onu daha önce de konuştuk. Yani oradan artık çıkmaz. Çünkü çıkarsa orada tekrar savaş başlar. Zira Karabağ'da silahsızlanmaya gidilecek ister istemez. Yani oradaki silahlı Ermeniler silahlarını bırakacaklar. 4400 kilometre karenin de anlaşıldığı yani 700-800 kilometre karesi Karabağ'dan bahsediyorum. Ermenistan'a, Azerbaycan'a verilmiş durumda. Yani Azerbaycan'ın şeyi altında, kontrolü altında şu sırada yani Karabağ, o bölgeler geri dönmez herhalde, öyle anlaşılıyor. Şimdi bir de Türkiye var tabii. Türkiye Azerbaycan'la bağlantılı olarak bölgeden çıkma niyetinde değil. Yani o aynı Libya'da olduğu gibi, geleceğim oraya. Bu bir askeri anlaşma var. Ve zaten meclisten de biliyorsunuz aslanlar gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de büyük desteğiyle Azerbaycan'a asker yollama tezkeresi geçti biliyorsunuz. Hayırlara vesile
olsun. Evet, evet, hayırlara. Ama bu arada Putin Türk askerinin Dağlık Karabağ'da sahada olması Ermenileri tahrik eder diye bir gene son dakika açıklaması da geldi.
O yani tabii şey mesele demiş. O zaten. Yani evet, o yüzden yani o kendine oradan pay çıkartıyor tabii Rusya'ya ve dolayısıyla biz siz sakın oralara daha fazla bulaşmaya yeltenmeyin demek o.
Evet, yani
Karabağ'da bir olmayacağı, Türk askerinin Karabağ'da olmayacağı açık ve net. Azerbaycan topraklarında olabilir. Ama mesela bu demin adını ettiğim 4400 kilometre karelik Karabağ toprağını 700-800 kilometre karesinde Türk askeri olursa orada maraza çıkar tabii. Yani,
evet yani pardon izninle bir ufak ilavede bulunayım. Tabii. Son dakika haberi BBC'den. Yani Türk askerinin temas hattında yer alması Ermeni tarafını tahrik eder ve anlaşmanın bozulması için zemin hazırlar demiş
tabii.
Putin.
Tabii.
Ve ayrıca Ermenistan ve Türkiye arasındaki sorunları anlatırken yaptığı gönderme de ilginç. Birinci Dünya Savaşı'na ve 1915 olaylarına da atıf yapmış.
Yani, evet, evet yani şey, ton şey. Yükseliyor yani.
Ton yükseliyor. Azerbaycan'a verdiği destek sebebiyle uluslararası hukuku da ihlal etmekle suçlamak zor ama demiş. Azerbaycan bağımsız bir ülke ve müttefiklerini seçme hakkı tabii. var demiş. Ama burada tahrik eder Ermenileri diye de
tabii.
Yani önemli bir uyarıda
dur bulmuş. Diyor, hop dedik diyor yani. Tabii, evet. tabii bir buraya kadar diyor. Yani çünkü o arada yani meclisten tezkere geçti.
evet.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle tabii. Her zaman bunun altını çizmek lazım. Yani nerede bir dış macera varsa Cumhuriyet Halk Partisi onun arkasında malum yani. Her seferinde bunu tekrar etmek lazım yani. Allah akıl fikir versin. Şimdi bir de bazı yani gözlemciler işte Karabağ meselesi hallolduğu için Türkiye ile Ermenistan arasında 93'te kapatılmış olan sınırında artık açılmasının önünde bir engel kalmadığı gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar. Herhalde yani o sınır da aynı yani Azerilerle Ermenilerin o bölgede bir daha birbirlerini görmeden yaşayacakları gibi o sınır da herhalde ila nihaya ilelebet açılmayacak ve o defterde artık kapanmış durumda. Yani Ermenistan'da hiçbir hükümet yani bu Türkiye'den gelebilir böyle bir talep de Ermenistan'da hiçbir hükümet artık Azerbaycan'la birlikte savaşmış olan Türkiye ile sınırını açamaz daha doğrusu. Maalesef işler buralara geldi tabii yani.
Şimdi Ermenistan'ın tabii Dağlık Karabağ'da hiçbir zaman resmen tanımadığını da bir not olarak bir kenara koyalım. Yani.
Tabii. Ya ama o bir taktikti yani. O bir taktikti ama yani bir işe de yaramadı tabii sonuçta. Şimdi gelelim Libya'ya. Libya'da bu ulusal mutabakat hükümeti, yani Trablus ile Tobruk Bingazi'deki ordunun başındaki esas güç, yani Doğu Libya ile Batı Libya harıl harıl konuşuyorlar. Şimdi bu karma askeri komisyon var. UNSİMİL'in, yani Birleşmiş Milletler'in Libya'daki gözlem nennesi diyelim misyonu. Başında da Stephanie Williams var, biliyorsunuz. Hep hatırlatmakta fayda var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın, State Department'ın çalışanıdır kendisi. Yani ama Birleşmiş Milletler şapkası altında çalışıyor. Bu alt komite, bir alt komite oluşturdular ve hem savaşçılarla ilgili, yani cihatçılarla ilgili, hem orta hafif silahlarla ilgili bir takım kararlar alındı. Epey bir ilerleme var burada ve bu Türkiye'nin oraya götürdüğü 18-20 bin civarındaki Suriyeli cihatçının artık geri dönme zamanı geldi. Yani 2021'in başı içerisinde herhalde bunları tekrar o İstanbul'dan kalkan uçaklarla Türkiye toplayacak, toplamak zorunda kalacak en azından. Fakat tabii mesajlar hep aksi yönde. Aynı Azerbaycan'la olduğu gibi biz Libya ile olan askeri anlaşmamızı aynen devam ettireceğiz deyip duruyor Hulusi Akar. Bakmak lazım tabii, yani nereye kadar Türkiye bunu devam ettirebilecek. Ben böyle bir imkan olduğunu düşünmüyorum. Yani bu ikili anlaşmaların kalıcı olabileceğini katiyen sanmıyorum. Çünkü orada da taraf Türkiye. Yani Tobruk Bingazi'ye karşı savaşmış taraf. Dolayısıyla onun, Türkiye'nin oradaki varlığı pek kabul edilemez gibime geliyor. Sivil heyetler de konuşuyor. Tunus'ta, Fas'ta, Mısır'da ve İsviçre'de cereyan ediyor. Bir dörtlü, biliyorsunuz geçen hafta da söylemiştim. Bu Libya'nın süreci epey hızlandı. Fakat bu sivil ayakta bir takım soru işaretleri belirmeye başladı. Zira Müslüman kardeşler sessiz ve derinden çok iyi çalışıyor. Şimdi bunun farkında olan başka hizipler var tabii. Özellikle Tobruk, Bingazi'den gelenler. Ve onlar bu, yani Müslüman kardeşlerin gücünü kırmaya çalışıyorlar. Daha orada iş bitmiş değil. Şimdi eski dönemde görevde olanların seçimlere, ki seçimlerin tarihi belirlendi, olur mu olmaz mı ayrı konu, ama Aralık 2021, yani daha bir yıl var. Fakat bu yeni seçimlere eskiden görevde olanların her iki tarafta, hem doğuda hem batıda katılmaması gerektiğiyle ilgili bir Birleşmiş Milletler teklifi vardı. Kabul edilmedi bu. Bu tabii mide bulandırıcı bir şey. Yani dolayısıyla eskiden ortalıkta olanların, yani buna tabii Kaddafi dünyası da dahil, öyle diyelim. Yani ve özellikle de Kaddafi'nin oğlu, biliyorsunuz. Seyf Kılıç adlı bir oğlu var ortalıkta, evet. Dolaşan ve ona yatırım yapan epey Libyalı siyasetçi de var. Yani orada daha en azından savaş yok ama şeyler de iyi, yani müzakereler de nispeten iyi ilerliyor. Dolayısıyla cephenin askeri ayağı giderek gündemden düşüyor. Bu da hayırlı tabii burada.
Evet, bu Libya için son zamanlarda duyduğumuz en hayırlı haberlerden bir tanesi sayılabilir yani.
Sayılabilir. Yalnız bir, yani ona dahil edilebilecek olan ama senin pek hoşuna gitmeyecek olan bir haber daha var. O da petrol üretimi aslanlar gibi geri gelmiş durumda Ömer.
Bu yalnız beni değil tabi dünyanın diğer bazı kesimlerini de ilgilendiriyor. Üzecek.
Normalleşme.
Üzecektir yani.
Maalesef. Evet. Evet. Şimdi gelelim Kıbrıs'a. Yani şimdi o da bir şekilde cephe tabii ister istemez. Çünkü bu Doğu Akdeniz'de yani Kıbrıs'ın adanın güney sularında yani doğrudan doğruya Kıbrıs Cumhuriyeti'nin denetiminde olan kara sularında Yavuz gemisi dolanıyor. Yani bir şeyler arıyor gene işte senin o fosil yakıtlardan arıyor.
Hidrokarbon.
Ha hidrokarbon diyorduk değil mi?
Evet, evet.
Geleceğimiz yani.
Fosil demeyeceğiz. Hidrokarbon.
Peki. Hidrokarbon. Bayılıyorum o lafa da değil mi? Hidrokarbon. Evet. Aramaya devam ediyor. Dolayısıyla ortada bir şey yok. Fakat tabii bu arada Kıbrıs'ın 74'ten bu yana yaşadığı fiili durumla ilgili çok önemli bir gelişme cereyan etti pazar günü. İşlemişsinizdir pazartesi sabahı tabii. Piknik yapıldı. Evet, şeftali kebabı yemişler. Ondan sonra nerede? Varoşa'da, Maraş'ta. Yani kapalı bölgede. Kim? Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan. Peki ama Devlet Bahçeli gitmemiş.
Pikniğe katılmamış mı?
Hayır. Ama pikniğin bir menüsü var ya, onu yerde yemek mümkün değil yani. Döner kebaplar, şeftali kebapları, efendim börekler, baklavalar falan, yani hiç öyle bir
zengin. Yerde piknik değil, gökte yenir o zaman. Ne olmuş?
Ya, piknik dedin yani, piknik yerde yapmadın öyle bir şey, yer sofrası falan. Neyse tam bir hakikaten bir sirk haliydi. Açıkçası şimdi bu Maraş askeri bölge biliyorsunuz. Dolayısıyla orada bir kere uçak 1,5 saat gecikmeyle indi ve bütün Hazirun orada ve başta yeni seçilmiş olan Türkiye sayesinde Ersin Tatar orada 1,5 saat dikildi, bekledi. Düşünebiliyor musun? Yani KKTC'nin Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz.
Ondan peki sonra. Ama kendi davet etmişti. Onun için tabii konuklarını beklemiştir. Evet.
Yalnız uçaktan indikten sonra bir adım gerisinde yürüyordu. Ona ne dersin?
Davet etti.
Bu daha başlangıç derim ben. İşte. Cumhurbaşkanlığı sarayı yapmayı bile düşünüyorlar şu an Kıbrıs'a.
Kim için?
Erdoğan için.
Cumhurbaşkanı için.
Bak şimdi karışma, orası bağımsız bir ülke biliyorsunuz.
Evet.
Afrika ülkelerine de böyle şeyler öneriyordu Cumhurbaşkanı.
Bir adım Erdoğan geriden yani geliyordu adam. Ondan sonra bitmedi. Bu biliyorsunuz protokolde işte yani davetliyle ev sahibi konuşur, konuşma yapar ve hep davetli olan konuşur ilk önce biliyorsunuz. Yani diplomatik protokolde böyledir. Burada tersi oldu.
Yani
son konuşmayı davetli yaptı.
Hmm.
Ondan sonra bir Konya Belediyesi ve TOKİ'nin afişleri vardı. O 74'ten kalan o kırık dökük çürük diş gibi olan binaların üzerinde. Yani orada bir İnşaat ya Resulallah faaliyeti başlıyor galiba.
Evet, olabilir. Gidişle ilgili de zaten biraz önce Açık Gazete'nin ilk saati içinde de değme fırsatı bulduk yani. 7 uçakla gidilmiş biliyorsun. Erdoğan'a bir uçak, Bahçeli'ye bir uçak ayrı.
Bahçeli gitmedi.
Ama ona olsun bir uçak ayrılmış. Bakanlar evet. Ve heyete bir uçak, korumalara 2 uçak. Hı. Arabalar için oraya Kıbrıs'a arabalar da götürülmüş. 1 nakliye uçağı, bir de özel jet Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için. Aynen böyle bir şey vardı yani.
Güzel, ucuza gelmiş desene.
Lütfi, evet, bir de hidrokarbon salımı biraz fazla olmuş tabii. Atmosfere, ama o kadar olacak.
Fakat itibardan tasarruf olmaz biliyorsun yani. Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti'nin şiarıdır yani. İtiraftan evet. Tasarruf olmaz. Yani
zaten bu yani. Benim de bahsettiğim Cumhurbaşkanlığı makamı için de tam bu sözü söylemiş. Zira bütün makamlar farklı ülkelerin bakışını değiştirir demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Tabii. Ya bütün dünya çünkü bu pikniği izledi. Siz ne zannediyorsunuz?
Tabii saraylara vesaire bakıyor bütün evet. Dünya.
Şimdi efendim.
Benim de bakışım değişti bu arada.
Eminim.
Bütün dünyayla beraber. Evet.
Ersin Tatar'ı beğeniyor musun?
Çok.
Ben de.
Öteden beri beğenirim.
Şimdi yalnız burada bir takım mesajlar verildi. Siyasi mesajlar. Birincim siyasi mesaj artık yani kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedi. Kimin göbeği belli değil. Türkiye kendi göbeğini mi kesiyor? Kıbrıs'ın göbeğini mi kesiyor? Kıbrıs kendi göbeğini mi kesiyor? Orası belli değildi yalnız. Şimdi dedi ki artık iki devlet var dedi. Yani bunu dedi. Bunu
evet o çok önemliydi.
Kabul
evet.
Etmesi lazım dedi 1983. 1983'te kuruldu KKTC biliyorsunuz 74'te değil.
Evet 83'te.
Turgut Özal'a tabii o zamanki yani hala darbe idaresinin attığı son kazıktır biliyorsunuz ondan sonra. Söylemişlerdir bunu yani. Hadi bakalım biz burada bir devlet kuruyoruz. Sen bununla bir uğraş şimdi demişlerdir yani. Özal daha hükümette değil yani. İki ara dönem yani seçim sonrası. Neyse. Şimdi iki devlet. Yalnız 1978 yılında yani 74'ten 4 yıl sonra Türkiye iki toplumlu, iki bölgeli federasyon tezini öne çıkarmıştı. Türkiye diyorum.
Ankara. Gayet iyi hatırlıyoruz. Evet. Tabii. Ankara, evet.
Ondan sonra şimdi kendi tezini çöpe atmış durumda. Tabii bu iki devletin tanınması orada falan böyle bir şey söz konusu değil. Yalnız tabii bu Azerbaycan'a şimdi bakanlar var. Artık Karabağ meselen de halloldu. Hadi bakalım şu KKTC'yi bir tanı diyen az değil tabii bu aralar. Bakalım ne olacak? Yani oradan öyle o tavşandan, o çapkadan bir tavşan çıkabilir. Şimdi birincisi bu. İkincisi ve bu bölgenin sahiplerini biliyoruz. Bunlar gelsinler. Öyle demedi tabii ama yani öyle demeye getirdi. TOKİ'nin işte yapacağı evleri alsınlar, otursunlar aslanlar gibi falan demeye getirdi. Ne demekse nasıl olacaksa yani oraya Rumlar geri mi dönecek falan saçma sapan. Şimdi bu mal iade komisyonu diye bir şey var orada. Evet, epeyden evet. Önce kuruldu hatırlarsın.
Gayet iyi.
Şimdi bu Maraş maalesef bu komisyonun jüridiksiyonuna yani yargı alanına girmiyor. Neden girmiyor? Çünkü burası askeri bölge. Yani Türkiye'nin işgali altındaki askeri bölge. Yalnız askeri bölge olduğu için zaten Konya Belediyesi, TOKİ falan oraya istediği gibi gidebiliyor. Aslında orası bir şekilde Türkiye toprağı. Kıbrıs toprağı değil yani. KKTC toprağı hiç değil. Dolayısıyla burada böyle bir sorun da var tabii. Yani hukuken çözülmesi gereken ama hukuk biliyorsunuz artık o kadar önemli bir şey değil. Yani biz yapınca oluyor. Ondan sonra kendi hukukunu kendin yap diye bir yeni bir şiar öneriyorum zaten. Şimdi laf uzadı, 3 dakikamız kaldı ama vakit var. Şimdi son olarak bu 15 Kasım 1983'ün yıl dönümü münasebetiyle gidildiydi Kıbrıs'a. Ve bence 15 Kasım 2020 KKTC'nin aslında yani lav edilmesinin günü tarihi olarak gündemde şeye geçti bence, kayıtlara geçti. Bunu da bir kenara not edelim ve evet. Takibe devam. Şimdi gelelim Avrupa Birliği'ne. Burada kıyamet kopuyor çünkü aslan parçası Macarlar ve Lehler 2.774 milyar avroluk 2021-2027 Avrupa bütçesini 7 yıllıktır Avrupa bütçesi biliyorsunuz veto ettiler. Bir beğenmediler yani.
Şey değil, bende böyle bir şey haberi var Guardian'da 1.6 trilyon sterlin olarak görülüyor. Ya da avro 1.8 trilyonluk bir bütçe.
1.8 trilyon bunun içinde bütçe var. Bir de 750 milyarlık COVID desteği var.
Ha, evet tamam onu söyleyeceğim.
Şimdi yani bu milyarlar trilyonlar falan uçuşuyor da esas mesele o değil tabii. Şimdi Alman dönem başkanlığı parlamentoyla bu epeydir konuşulan yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerine saygı meselesini Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilmek için bir ön koşul veya yani ön veya sonra uygulanması şart olacak olan bir ya ex ante ya post facto bir koşul haline getirmek üzere anlaştılar parlamentoyla dönem başkanlığı Almanya.
Hukukun üstünlüğüne saygıyı sağlamak için fon ayrılıyor yani.
Yok hayır. Bütün fonların kullanılabilmesi için kullanacak olan ülkelerin yani üye ülkelerin Avrupa Birliği'nin kurucu antlaşmasının 7. maddesinde dayandığı hukuk değerlerine saygı ve bu değerleri teşvik evet. Etmesi gerektiğini söylüyor. Ayrı bir fon değil.
Evet, yani evet. Fonu kullanmanın şartı bu yani.
Şartı evet tabii. Yani önceden veya sonradan. Yani ona bir takım mekanizmalar getiriyorlar. Avrupa Parlamentosu'nun burada rolü Türkiye'nin efendim, raporları falan gibi değil. Bağlayıcı rolü var. Yani parlamentodan bütçe geçmeyince uygulanamıyor. Evet. Çok önemli bir şeydir, yetkisidir Avrupa Parlamentosu'nun. Dolayısıyla böyle bir anlaşma yapıldı. Çünkü Macarlardan ve Lehlerden gına geldi tabii Avrupa Birliği'ne. Fakat bunlar da madem öyle işte böyle dediler ve vetoladılar. Yani veto ciddi bir kriz ettiler. Var şu sırada.
Evet. Evet. Yani bayağı Avrupa Birliği'nin karşılaştığı en önemli krizlerden
tabii.
Bir tanesi.
Tabii. Yani 2021 daha işte yani bu önümüzdeki yani bir buçuk ay sonra başlayacak olan yılın bütçesi yok. Bu Almanya dönem başkanlığı için bu çok büyük bir sorun tabii. Yani ve artık Merkel'in devreye girmesi gerekiyor. Fakat diğer taraftan ne Lehler ne Macarlar da Nuh diyor peygamber demiyor tabii. Bakalım ne olacak.
Yani. Evet, bunu yani yakından takip etmeye devam edelim. Çünkü bu yalnız Avrupa Birliği ülkeleri yalnızca Macaristan ve Polonya için değil, bütün dünya için aslında hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkeleri zaten büyük bir sarsıntı geçiriyor demokrasi krizinde olduğu söylenebilir dünyanın. Bu da Avrupa'ya sirayet etmesinin en tipik örneklerinden
tabii,
bir tanesini
oluşturuyor. Fakat bu sefer İş ciddi gibi gözüküyor. Yani en azından Avrupa Birliği yani 25 ülke açısından ciddi gibi gözüküyor. Pek geri adım atacaklarını sanmıyorum ben. Bakalım ne olacak? Yani burada ciddi bir bilek güreşi var. Macaristan, Polonya bir tarafta, geriye kalan 25 ülke diğer tarafta. Bu arada bitirmeden bir bilgi haber daha vereyim. Bulgaristan'ın da bir veto edeceği tuttu. Bu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yani Aralık başında bir Avrupa Birliği Konseyi olacak. Orada Türkiye'de konuşulacak biliyorsunuz Türkiye'ye yaptırımlar. O konsey sonrasında Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin açılmasına yeşil ışık yakılacaktı. Bulgarlar da bu Makedonya'nın müzakerelere başlamasını veto etti, iyi mi? Neden? Çünkü Makedonca diye bir dilden bahsediliyor. Makedonca diye bir dil yoktur. Dolayısıyla bu Bulgarca'nın bir lehçesidir diyor Sofya. Ve veto etmiş. Şimdi haksız değiller. Şimdi
daha Bulgarları da deselermiş.
Ya şimdi haksız değiller. Yalnız bunu söylemenin veya ihsas etmenin veya bir şekilde masaya getirmenin çok daha akıllıca bir yolu vardı. Makedonca'nın Avrupa Birliği'nin resmi dili olmaması için şey yaparsın, çalışırsın ve zaten kimse de ha tabii Makedonca da AB'nin resmi dili olsun demeyeceği için meseleyi hallederdin. Çünkü Hırvatlarla mesela şimdi Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar falan aynı sorun gelecek tabii masaya. O da bir şekilde halledilecek tabii. Ama onlar da üçü de aynı dil yani onlar. Yani.
Ha, yanlış söylüyorsun Cengiz. Kusura bakma, süre de doldu ama Kuzey Makedonca demen lazım.
Kuzey Makedonca.
Yani ülkenin adı yani, Kuzey Makedonya.
Bir veto, bir veto şey salgınıdır gidiyor senin de pandemi Covid salgınına ilaveten. Çünkü sonuçta senin Trump da veto edip duruyor malum.
Evet evet. Bütün insanları da atıp duruyor. Evet.
Vetocu.
Süreyi doldurduk.
Peki.
Özdeş senin için özel bir parça seçti.
Eminim.
Evet. Bu hukukun üstünlüğü, hukuk devleti vesaire üzerine konuştun. Ne Özdeş, ne seçtin?
Bir reggae parçası Michael Dread'den. Equal rights, eşit haklar, adalet, eşitlik, haklarınıza sahip çıkın, insan hakkımı, insan haklarını yedirtmeyin diyen bir şarkı.
Mükemmel.
Evet, onu dinleyerek bitiriyoruz. Çok teşekkürler.
Çok teşekkür
Cengiz.
Ediyorum.
Görüşmek üzere.
İyi günler diliyorum.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.